Ayrım 40.
Bu ticaret yolu üzerinde Kuzeydoğu Anadolu ve Kafkasya bölgesindeki Sami tüccarlar, bunlar arasında ise Musevileşmiş olan Tatarlar, Karaim Yahudileri asıl ağırlığı teşkil ediyorlardı, egemen bulunuyordu. Bir bakıma Kırım, Azak ve Viyana'da konumlanan Musevi bezirgen tüccarlar birbirini tamamlıyordu. Kırım, Azak, Musevi tüccarları hem Viyana Musevi lobisiyle hem de Moskova üzerinden doğrudan İngiltere ile münasebet halindeydi. 16. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı ekonomik zemininde Musevilerin deniz yolu ve Batı Rumeli karayolu üzerindeki egemenliğine karşın Ermenilerin Ön Asya'nın doğusundaki iktisadi konumlarını muhafaza etmesi, imparatorluğu sosyoekonomik yapısı üzerinde oluşturduğu denge ve bu dengenin korunması bakımından büyük önem taşıyordu. Ancak Osmanlı siyasal güç ve amaçlarının batıya kayması buna paralel olarak Osmanlı siyasal gücünün batıda kendisinden önce oluşan iktisadi altyapıyla özdeşleşmesi, Ön Asya'nın doğusundaki sermaye bakımından da çekici hale geliyordu. Böylece Osmanlı siyasal iradesinin teşvikiyle bu önemli ekonomik güç de batıya kayıyordu. Ancak zanaatkar, kuyumcu ve tüccar kadrolarla birlikte sermayenin de batıya kayması Osmanlı Devleti'nin ekonomik dengesini bozuyor, doğudaki ticaret ve iktisadi yaşam zayıflamaya, nihayet durmaya başlıyordu. Buna bir de İran'la yapılan savaşlar eklenince başlangıçtaki sermaye ve seçkinler göçü 17. yüzyılın başına itibaren yoksul halkın da göç kervanına katılmasına neden oluyordu. Doğuda ekonomik düzenin bozulmasıyla başlayan göçler kaçınılmaz olarak İstanbul'a yöneliyor. Osmanlı Devleti'nin başkentini tehdit ediyordu. Bu göçler 17. yüzyıl boyunca devam edecek, hem İstanbul'da hem de Ön Asya'nın derinliklerinde kanlı ve sürekli ayaklanmaların nedeni olacaktı. Yeniçeri Ocağı'na alınan askerler başlangıçta gayrimüslim çocukları devşirilerek alınırken, Yeniçerilerin edindiği servet Müslüman unsurların da iştahını kabartıyordu. Nihayet Müslümanların da Yeniçeri Ocağı'na yazılmalarına izin veriliyordu. Ardından bir de Yeniçerilerin başı bozuk zanaatlarında çalışmasına izin verilince, bu kurum durma gider kar zarar hesabı yapan bir ticari ocağa dönüşüyor, hem savaşma arzusunu hem savaşma gücünü yitiriyordu. Kaldı ki Yeniçerilerin bu denli para işleriyle uğraşmaları, onları payitahttaki tüccar tefecilerle işbirliğine itiyordu. Bu itilme sonucu İstanbul'daki gayrimüslim tüccar ve tefeciler Yeniçeriler üzerinde tesis ettikleri kontrolle Yeniçerileri siyasal irade, yani sultan halife üzerinde bir baskı unsuru haline getiriyordu. Buna paralel olarak tüccar tefeciler tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de siyasal iradenin üzerinde iktisadi bakımdan kendi kontrolleri dışında tam profesyonel, kalıcı ve düzenli bir askeri gücün varlığına katlanamıyorlardı. Tüccar, tefeci sermaye bu nedenle Yeniçeri Ocağı'nı piyasa işlerine bulaştırmakla kalmıyor, doğrudan Müslümanların oluşturduğu sipahi teşkilatında gerçekleşen tayinlere kadar her tarafa el atıyordu. Murat Çulcu, Marjinal Tarih Tezleri 2000, sayfa 118-119, 132-133 ve 137. Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlık tayinine bir de bu açıdan bakmak gerekiyor. Yani mesele sadece okuryazarlık ve liyakat sorunu değildi. Özellikle Yahudiler ile Ermeniler arasında kıyasıya siyasi ve ekonomik güç mücadelesi vardı. Daha önce de belirtmiştik, Yeniçerilerle ticari ilişkiler içinde bulunan Yahudiler, 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın yıkılışına kadar piyasanın ve dolayısıyla siyasi karar alma merkezlerinin hakimiydi. Bu konuyu örnekler vererek açmam gerekiyor. Tarihçilerin ortak tespiti, Yahudiler Osmanlı döneminde altın çağlarını 16. yüzyılda yaşadılar. Bunda en önemli rolü oynayan kişilerin başında 2. Selim'in eşi Yahudi asıllı Nurbanu Sultan gelir. Diyeceksiniz ki ne var bunda, padişah eşleri arasında her milletten her dinden kadın vardı. İlk bakışta bu görüş doğru gibi geliyor ama gerçek öyle değil. Padişah 3. Murat Yahudilikten Müslümanlığa geçen Nurbanu Sultan'ın oğludur. Nurbanu Sultan padişah 3. Murat Safiye Sultan çiftinden olan torunu Fatma Sultan'ı kimle evlendirmiştir dersiniz? Mustafa Çağatay, Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları adlı çalışmasında Fatma Sultan'ın Halil Paşa ile evlendirildiğini yazmaktadır. 1992 sayfa 46. Peki Halil Paşa kimdi sorusunun yanıtını ise Abraham Galanti'nin Türkler ve Yahudiler adlı kitabından öğreniyoruz. 3. Murat ve 3. Mehmet zamanlarında yaşamış ve bu son padişah zamanında sadaret kaymakamlığında bulunmuş olan Halil Paşa, aslen Yahudi olup ailesinin soyadı Peysi ve kendisinin ismi Davut yahut Naaman'dı. Dipnot: sadrazamın seferdeyken yerine başkentte bıraktığı vekiline sadaret kaymakamı denir. Halil Paşa zamanında yaşamış olan İbrani yazarlar kendisinden söz etmemişlerse de sebebini ya İslamiyet'i kabul etmesinde yahut aslını bilmemelerinde aramalı. Fakat İmparator 2. Rudolf'un elçisi olan von Krekoves ile Venedik elçisi kendisinden bahsettikleri vakit Yahudi Pase diye adlandırırlardı. Pase yahut Pasih, çünkü İbranice'de Y hem E hem de İ gibi telaffuz olunur. Ailesine mensup birçok haham vardı. 1995 sayfa 144. Yahudi asıllı Nurbanu Sultan, torunu Fatma Sultan'ı Yahudi asıllı Halil Paşa ile evlendiriyor. Dışarıya kız vermiyorlar. Bu konuyla ilgili son sözü makyajsız tarih yazdığını söyleyen Murat Çulcu'ya bırakalım. Osmanlı sarayı ve siyaseti üzerinde etkili olan Musevilerden biri de Bayan Ester Kira'ydı. Ester Kira, Padişah 3. Murad'ın Yahudi asıllı Nurbanu Sultan'ın oğlu, Gözdesi Venedik asıllı Baffo ailesinin kızı S'ye, Hristiyanlıktan dönme Safiye Sultan'ın yakın arkadaşı ve sırdaşı durumunda bulunuyor, sık sık saraya girip çıkıyordu. Ester Kira bu kanaldan padişah üzerinde de etkili oluyordu. Nitekim 1850'lerde Venedik lehine ticari ayrıcalık sağlayan bir anlaşmanın yapılmasında Ester Kira önemli rol oynuyor. Buna karşılık ödül olarak Venedik'te kendi menfaatine bir piyango düzenleniyordu. Ünlü iş adamı Elia Handali'nin eşi olan Ester Kira bu ilişkilerine dayanarak ailesine de maddi çıkar sağlıyordu. Örneğin oğulları vergiden muaf tutuluyor, büyük oğlu İstanbul Gümrüğü'nün yönetimini elinde bulunduruyordu. Ester Kira servetini artırıp siyasal etkinlik kazanırken ülke ekonomik kriz içinde bulunuyordu. Bu kriz sonucu para değer kaybediyor, sipahi maaşlarının satın alma gücü düşüyordu. Buna bir de Ester Kira'nın yakınlarına çıkar ve ayrıcalık sağlaması, bu yoldan servetini artırması eklenince sipahi ve yeniçerilerin aradığı sorumlu bulunuyordu. Ayaklanma sonucu mevkiini borçlu olduğu için Ester Kira'yı saklayan Sadaret Kaymakamı Halil Paşa'nın konağı basılıyor, Musevi kadın ve iki oğlu parçalanarak öldürülüyor, üçüncü oğlu ise Müslüman oluyordu. Marjinal Tarih Tezleri 2000 sayfa 130. Dipnot: Çetin Altın eşi yazar Solmaz ki Amuran, Ester Kira'nın yaşam öyküsünden yola çıkarak Kirazi adlı romanı yazdı. Orhan Pamuk ise o dönemi Benim Adım Kırmızı adlı romanında anlatmaktadır. Yahudi asıllı Nurbanu Sultan kızı İsmihan Sultan'ı kimle evlendirdi? Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ile. Öldüğünde 18 milyon altın miras bırakan Osmanlı'nın en ünlü sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa'nın hem doktoru hem de siyasal danışmanı Yahudi Solomon ben Nathan Ashkenazi idi. Yani Ester Kira vahşice öldürüldü ama bu ne Yeniçeri Musevi tefeci işbirliğini ne de Osmanlı yönetimindeki Yahudi etkisini azalttı. Yahudi tefecilerden gelen faiz gelirlerinin tadına alışan Yeniçeriler gerektiği zaman dostça, gerektiği zaman zorla bu ilişkileri sürdürdüler. Az para verip çok gelir sağlayamadıkları zaman Yahudi mahallelerini ateşe vermekten, Yahudi tefeciye faizini ödemeyen tüccarlara karşı tetikçilik yapmaktan da geri kalmadılar. Damadı Sadaret Kaymakamı Yahudi asıllı Halil Paşa'nın canını zor kurtaran Padişah 3. Ahmet, özel hekimi Yahudi Daniel Francisco'yu Osmanlı Devleti'nin Fransa ve İsveç'le olan ilişkilerinde elçi olarak kullanmaktan vazgeçemedi. Keza Sadrazam Sinan Paşa Eliezer İskenderi'yi, Siyavuş Paşa Benveniste'yi ve Baltacı Mehmet Paşa Naftali Ben Mansur'u hem hekim hem diplomat olarak kullandı. Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığı döneminde Yahudi Moiz Ben Yuda Beberi'den çok yardım gördü. Örneğin Köprülü Mehmet Paşa Rusya'ya karşı bir birlik oluşturma olanağını araştırmak üzere kendisini Stockholm'e gönderdi. Moiz Ben Yuda Beberi'likten sonra bu tür özel görevleri oğlu Yuda Beberi sürdürdü. Padişah 4. Mehmet ve Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa döneminde sarayda etkin olan isimlerden biri de Moses Ben Rafael Abrabanel'di. Yani Hayzade Mustafa Feyzi Efendi. Anımsayınız, Sabetay Sevi'nin Müslümanlığa dönmesine neden olan isimlerden biri de Hayatizade Mustafa Feyzi Efendi'ydi. Yazmıştım, Gershom Scholem Sabetay Sevi adlı kitabında Hayatizade'nin sultanın kız kardeşiyle evli olduğunu belirtiyordu. Hayatizade Mustafa Feyzi Efendi'nin torunu Mehmet Emin Efendi, Osmanlı'da Şeyhülislamlık yapan bilinen ilk Yahudi dönmesiydi. Şunu sormak istiyorum, isimleri alt alta yazdığımızda şunu görüyoruz. Köprülü'nün sadrazamlığı atandığı dönemde sarayda güçlü bir Yahudi lobisi vardı. Köprülü, Fazıl Ahmet Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesinde Yahudilerin ne derece katkısı ve rolü olmuştu. Osmanlı mutfağından hazinedarlığa ve oradan da sadrazamlığa kadar hızlı yükselişini sürdüren Köprülü Mehmet Paşa'nın arkasında siyasal ve ticari bir gücün olmaması imkansız. Ve evliliklere baktığınızda Köprülü'nün arkasında hangi gücün olduğu apaçık ortadadır.
Keza köprülüğü istemeyen ulema, ağalar ve benzerleriydi. Ayrıca önemli olan Yeniçerilerin tavrıydı. Yeniçeriler isteme züklememişlerdi. Yeniçerileri kontrol altında tutan güç ise tefeci Yahudilerin elindeydi. Ve köprülü Yeniçeriler sayesinde tüm kargaşalıkların üstesinden gelmesini bildi. Örneğin daha sadrazamlığının ilk günlerinde 2 Ekim 1656'da camilerin birden fazla minarelerini ve tekkeleri yıkmak isteyen Kadızadelilerin Helvetiye tekkelerine saldırmalarıyla başlayan ayaklanmayı köprülü Mehmet Paşa Yeniçeriler sayesinde hemen bastırıverdi. Dipnot. Yıllar sonra Köprülü Mehmet Paşa'nın torunu tarih profesörü Fuat Köprülü Osmanlı'nın kuruluşunda Halvetiye dergahının etkili olduğunu yazacaktı. Köprülü kısa sürede emirlerini yerine getirmeyenleri de görevlerinden aldı ve yerine kendi adamlarını yerleştirdi. Osmanlı iş piyasasını güvenilir hale getirmek için halktan ve esnaftan haraç toplayanları yakalatıp hemen idam ettirdi. Köprülü'nün 5.000 ile 40.000 arasında insanı idam ettirdiği yazılmaktadır. Köprülü Mehmet Paşa 83 yaşında öldü ve vasiyeti gereği koltuğuna 26 yaşındaki oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa oturtuldu. İkinci Köprülü 15 yıl sadrazamlıkta kaldı. Babasının icraatlarını aynen devam ettirdi. O da en ufak isyanda yüzlerce idam sehpası kurmaktan çekinmedi. Araştırılması gereken bir iddiayı ortaya atıyorum. Köprülüler döneminde binlerce insanın kellesi uçuruldu. Peki doğrudan Osmanlı Devleti'ni hedef alan Mesih olduğunu iddia eden Sabetay Seviye neden hoşgörüyle bakılmıştır? Üstelik Sabetay Seviye yılda 150 akçe, altın sikke maaş verilmiştir. Saraya kapıcı başı yapılmıştır. Yani saray kapılarında görevli olanların amiri olmuştur. Saray kapısını korumakta ayrıca iş takipçilerin divanı Hümayun'a silahsız girmelerine kılavuzluk yapmaktadır. Sevi kendisine ayrılan köşke taşınmıştır fakat sadece kuru ekmek, kuru üzüm, kuru erik yemektedir. Sultan sorar, Mehmet Efendi neden bir şey yemiyorsun? Sevi, haşmetliyim der, benim bu alışkanlığımın tarihi pek eskidir. Bu riyazeti terk etmem imkansızdır. Dördüncü Mehmet bunun üzerine sana teyzemi karı vereyim mi der. Sevi, haşmetlum, bendeniz evliyim, hanımım İzmir'dedir der demez de serayı getirmesi için adamlar gönderir. Serada Sultan 4. Mehmet'in annesi Haseki Hatice Turan Sultan'ın himayesinde dönmeliye geçecektir. Artık adı Fatma kadındır. Sevi, hanım sultanın cariyelerinden biriyle de evlenecek ve dönmeliye duyulan itimadı güçlendirecektir. Gershom Scholem, Sabetay Sevi, 2001 sayfa 340. Osmanlı Devleti'ni yıkmayı planlayan Mesih iddiasındaki Sabetay Sevi'ye bu hoşgörü nedendir? Fazla ayrıntıya gerek yok. Sabetay Sevi döneminde sarayda güçlü bir Yahudi dönme lobisi vardı. Komplo teorisine bir katkı, acaba Sabetay Sevi başından sonuna kadar bir saray organizasyonu muydu? Fazla kafa karıştırmadan biz yine köprülülere geçelim. Sadrazamlıkta 3. Köprülü dönemi Mehmet Paşa'nın diğer oğlu Fazıl Mustafa Paşa'nın bu koltuğa oturmasıyla başladı. Ardından bir diğer köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın oğlu Numan Paşa da dede mirası sadrazamlık koltuğunda oturmayı sürdürdü. Amcazade Hüseyin Paşa da sadrazamlık koltuğuna oturan bir diğer köprülüydü. Mevlevi takabıyla tanınan Sadrazam Köprülü Hüseyin Paşa'nın akıl hocası da yine bir Yahudiydi, İsrail Cornelio. Karlofça Anlaşması'nı imzalayan Osmanlı heyeti içinde İsrail Cornelio da vardı. Sadrazam Hüseyin Paşa Köprülü Mehmet Paşa'nın kardeşi Hasan Ağa'nın oğluydu. Bulgaristan'ın Pravadi kasabasının Korduca köyünde dünyaya gelmişti. Köprülülerin damatları da ünlüydü. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, İzmirli Kaptanı Derya Kaplan Mustafa Paşa, Bosnalı Vezir Seydi Ahmet Paşa. Yaklaşık 350 yıldır siyasetle iç içe olan Köprülü ailesini burada anlatmaya sayfalar yetmez. O nedenle artık yavaş yavaş DP'li Fuat Köprülü'ye geçmemiz gerekiyor. Fuat Köprülü, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın kız kardeşi Saliha Sultan'ın soyundandı. Saliha Sultan'ın oğlu Ali Efendi'nin iki erkek çocuğu oldu, Ahmet ve Mehmet. Mehmet'in oğlu Küçük Osman Paşa'nın da iki oğlu oldu, Ali Paşa ve Numan Paşa. Numan Paşa'nın üç çocuğu oldu, Vassaf, İsmail Atıf ve Hatice. İsmail Atıf Bey'in bir oğlu bir kızı oldu, Nuriye ve Ahmet Ziya. Bükreş sefirliği yapan Ahmet Ziya'nın üç oğlu oldu, Ramiz, Faiz ve Nafiz. Beyoğlu 2. Ağır Ceza Reisi ve İstanbul Belediye Meclisi üyesi Faiz Bey'in oğlunun adı Mehmet Fuat Köprülü'dür. Fuat Köprülü 1890'da İstanbul'da doğdu. Ayasofya Rüştiyesini ve Mercan İdadisini bitirdikten sonra 1907-1910 yılları arasında mektebi hukuka devam etti. 1908'de yayın hayatına atıldı ve Servet-i Fünun dergisine muhabirlik yaptı. Başta Galatasaray olmak üzere çeşitli okullarda Osmanlı tarihi ve edebiyat öğretmenliği görevini yürüttü. 1913'te İstanbul Darülfünun Türk Edebiyatı Müteressisliğine atandı. 1924'te İlahiyat Fakültesi'nde 1923-1929 arasında ve 1935'ten sonra bir süre İstanbul'da Mülkiye Mektebi'nde ve Ankara'da Siyasal Bilgiler Okulu'nda tarih dersleri verdi. 1923'te İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi reisine, 1934'te dekanlığa seçildi. Dekan olduğu sırada yayımladığı Türkiye Tarihi, Cumhurbaşkanı Atatürk'ün de dikkatini çekti. Büyük takdir ve beğeni toplayan bu eser için Atatürk özel bir mektup yazdı. 1924'te Marif Vekaleti'nde 8 ay müsteşar olarak çalıştı. Aynı yıl programını kendisinin hazırladığı Türkiyat Enstitüsü'nü kurdu. Enstitünün müdürlüğünü yaptı. 1927'de Tarih Encümeni reisliğine getirildi. 31 Mayıs 1935'te yapılan genel seçimlerde Kars milletvekili seçilerek politikaya resmen adımını attı. Yeni bir ülke, yeni bir ulus, yeni bir kültür oluşumuna harç koyan isimlerden biri de Fuat Köprülü'ydü. Dinde yapılacak reformlar için kurulan komisyonda yer aldı, yeni tarih terzilerini ortaya atan kurulda da. Nakşibendilik ile Bektaşiliği Ahmet Yesevi çatısı altında buluşturmak isteyen de Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'yi gündeme getiren de oydu. Folklor sözcüğüne dilimize o kazandırdı. Mustafa Kemal'in önem verdiği aydınlardan biriydi. Ancak Atatürk ondan umduğunu pek bulamadı. Marksist tarihçiyi de milliyetçi muhafazakar çevreleri de etkiledi. Komünist olduğu iddiasıyla üniversiteden atılan Pertev Naili Boratav da, ırkçı olduğu gerekçesiyle üniversiteden kovulan Nihal Atsız da onun bir dönem asistanlığını yaptı. Kemal Tahir'i en çok etkileyen tarihçi Fuat Köprülü'ydü. Tüm bu isimleri ne bir araya getirmişti? Fuat Köprülü'nün damadı ünlü bir isimdi, Büyükelçi Coşkun Kırca. Dipnot: Filibeli Mehmet Ali Haşmet, Şişli Terakki Lisesi kurucu müdürü ile Selanikli Celili Hanım'ın oğlu olan Coşkun Kırca, kayınpederi Fuat Köprülü döneminde dış işlerine girdi ve Beyhan Köprülü ile evlendi. Kızları Gönül, Fransız Jérôme Bay ile evliydir. Coşkun Kırca, Beyhan Köprülü'den 1964 yılında boşandı. İzmirli Bige Ergüder ile evlendi. Bige Hanım, İzmir Belediye Başkanı Osman Kibar'ın yeğeni Sevil ile Dilber, evlenen Özcan Ergüder'in kardeşidir. Sevil Hanım'ın kız kardeşi Ayla Hanım ise Abdi ve Sibel Dilber İpekçi'nin yengesidir. Dilber ve İpekçilerin Karakaşi Sabet Ayist olduğunu yazmıştık. Tanık olduğum bir olayı aktarayım. Nedense bu ailenin bazı üyeleri telefonu Şalom, İbranice Merhaba diye açmaktadır. Fuat Köprülü, Samsun Valiliği Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Canik Milletvekilliği yapmış, Cavit Paşa'nın kızı Hadiye Hanım'la evliydi. Cavit Paşa'nın diğer kızı Kamile ise emekli Tuğ General ve 5. dönem CHP Kastamonu Milletvekili Cemal Esener'le evliydi. Dipnot: Fuat Köprülü'nün bacanağı CHP Milletvekili Cemal Esener'in oğlu Profesör Turhan Esener, 1974-1975 ve 1980-1984 yılları arasında iki kez Çalışma Bakanlığı yaptı. Profesör Turhan Esener'in eşi Sabiha Ürgüplü, İttihatçıların tanınmış isimlerinden Adliye Nazırı Necmettin Molla'nın torunuydu. Sabiha Hanım'ın amcası eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'dür. Sabiha Hanım'ın teyze çocukları Arif Mardin ve Betül Mardin'dir. Profesör Turhan Esener'in kızı Oya Hanım ise Bülent Eczacıbaşı ile evlidir. Fuat Köprülü'yü yakından tanıdıktan sonra şimdi DP'nin kuruluş hikayesine dönebiliriz. İki parmak soldayız. 7 Ocak 1946. Ankara Sümer Sokağı'ndaki Genel Merkez binası. Genel Başkan Celal Bayar evinden getirdiği masada oturuyor, arkasında Adnan Menderes ve Fuat Köprülü duruyor. Gazetecilerle sohbet ediyorlar. Sohbet sırasında Fuat Köprülü salonu sık sık terk ediyor, sonra odaya geldiğinde Bayar'ın kulağına eğilerek izahatla bulunuyor. Refik Koraltan ise görünürde yoktur. Basın mensuplarıyla sohbet sürerken Köprülü'nün önce Bayar'ın ardından Menderes'in kulağına yine fısıldaması bu kez salonda dalgalanma yaratıyor. Refik Koraltan'ın Amerikan Robert Kolej mezunu kızı Ayhan'ın günlerdir daktilo etmeye çalıştığı Demokrat Parti'nin programı ve tüzüğü İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmiş, hükümet de yarım saat içinde DP'nin kuruluşuna izin vermişti. Dipnot: Ayhan Koraltan DP'den 10. ve 11. dönem Balıkesir Milletvekili seçilen M. Haluk Timurtaş'la evliydi. Ayhan Hanım Yassıada'da babasının avukatlığını da yaptı. Gelişmelerin her adımını Fuat Köprülü'den işiten Celal Bayar gazetecilere gülümseyerek "Şu dakikalarda partimiz resmen teşekkür etmiştir." dedi. Gazetecilerin "Sağda mısınız, solda mısınız?" sorusuna "Demokrattır, programımızı inceleyiniz, yerimizi orada bulacaksınız." diye yanıt verdi. Adnan Menderes ise belki iki parmak daha soldadır diyecekti. Bu açıklamanın ardından değil ama solcularla ilişkiler DP'nin üzerinden kolay kolay atamayacağı dedikodulara neden oldu. Her taşın altında komünist arama dönemi başlamıştı ve Moskovacılık suçlamasına ilk muhatap olan parti DP oldu. Bazı CHP'liler DP'nin Sovyetler Birliği'nden para aldığını iddia ediyordu. Bu komünistlik suçlamaları ve para alma yaygarası Sovyetler Birliği dağılana kadar Türk siyasi yaşamında varlığını sürdürecekti. Kimler suçlanmayacaktı ki? DP'nin kuruluşuna dönersek Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler partinin ismine tavır alacaktı. Partinin ismi Türk lehçesine uzak ve dönme diline yakındır. Demokrat Parti. Bizzat parti mi demokrat yoksa demokratların mı partisi? Türk dilinin dehasını inciten dönme ağzından bir örnek bu. Öyleyse Demokrat Partisi olmalıydı isim. Yahut Demokrasi Partisi. Benim gözümde Menderes 1970 sayfa 59. DP'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilmeden önce Celal Bey'e programı ve tüzüğü Cumhurbaşkanı İnönü'ye gösterdi. DP programında ağırlık demokrasi kavramına ayrılmıştı. DP'nin özgürlükçü bir parti olduğunu altı çiziliyor, amacının Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek olduğu bildiriliyordu. Ekonomi anlayışı açıkça belirtilmiyor, özel teşebbüsün ve sermayenin teşvik edileceği fakat aynı zamanda devletçilik ilkesinin korunacağı belirtiliyordu. DP'nin program ve tüzüğüne bakıldığında CHP'den farklı bir parti olmadığı ortadaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okla ifade edilen ilkeleri DP'nin de ana ilkeleriydi. Madde 2 Cumhuriyetçilik, madde 13 Milliyetçilik, madde 14 Laiklik, madde 15 İnkılapçılık, madde 16 Halkçılık, madde 17 Devletçilik. Bu ilkeler DP programında neredeyse Halk Partisi programındaki hatlarıyla görünüyordu. DP programına göre özel teşebbüsün ve sermaye faaliyetlerinin bile devletçe planlanması esastı. Halk Partisi'nin devletçilik görüşüyle karşılaştırılınca DP daha devletçiydi. Diğer maddelerde bu şekilde karşılaştırılabilir ancak uzatmaya gerek yoktur. Özetle DP sadece kadrosunu değil CHP'nin programını da almıştı. DP'nin CHP'den farklı sadece icraatlarında olacaktı. Bu arada bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Türkiye çok partili hayata geçtiğinde ilk kurulan parti DP değildi. Nuri Demirağ 18 Temmuz 1945'te Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Partinin bir diğer önemli ismi antikomünist, antisemitik Cevat Rifat Atilhan'dı. Gazeteciler bu partiye Kuzu Partisi adını taktı. Çünkü Nuri Demirağ gazetecilere hep kuzu ziyafetleri veriyordu.